Ayrım 3, sayfa 41. 5. 29 Aralık 2007, 17.23. Yargı gecesine 54 saat 37 dakika kala. Buzdan kayganlaşan kaldırımda yürüyen kalabalığa karışırken Eliyah'ın dişleri birbirine kenetlenmişti. Soğuk rüzgar yanaklarını yalayınca iğneleyici acının keyfini çıkarttı. Etrafındaki yüzlerce insan dışında odaklanacak bir şey olması iyiydi. Kulaklıktan Jerry Sanfield'ın kız arkadaşının sesi geliyordu. ''Ben ellerimi yıkayacağım.'' ''Tabii, rafta plaj havlusu olacak.'' İzleyiciler kahkaha atarken Eliyah buz gibi havayı ciğerlerine çekti ve binaya geri dönmesini bağıran içgüdülerine rağmen kendini hareket etmeyi sürdürmeye zorladı. Korkusunu düşünceleriyle bastırmaya çalışıyordu. Etrafımdaki insanların birinin bile gerçek olup olmadığını bilmek olası değil. Tek bildiğim onları algıladığım. Ve algılar bir milyon insanı birlikte algılasam bile bana zarar veremez. Ama felsefe yapmak onu sakinleştiremedi. En azından o akşam öyle olmayacaktı. Onu ürkütenin insanlar mı yoksa kendisinin insanları algılaması mı olduğu önemli değildi. Her iki durumda da dehşete kapılmıştı. En yakın duvara yaslanmak için duyduğu boğucu isteği bastırıp adımlarını sıklaştırdı. Turistlerin, alışveriş yapanların, iş adamlarının, annelerinin ve çocuklarının arasından hızla geçerek bir panik atak krizi geçirmeden oteline varmak için delice çaba göstermeye başladı. Az sonra kafasının içindeki hayaletlerden kurtulmak için neredeyse koşar adım yürüyordu. Farkında olmadan kaldırımdan inince bir taksi korna çalarak onu uyardı. Eliyah geriye sıçradı. Ama aracın geçerken onu çamurlu karla sıvamasına engel olamadı. Işığın değişmesini bekleyen insanlar arkasında birikirken olduğu yerde dona kaldı. Sakin ol. New York şehri o kadar da kötü bir yer değil. Burada geçen bütün o komedileri düşün. Sanfield, Cosby Show, Friends, Jefferson, Mad About You, Different Strokes, Will and Grace, Spin City, Sex and the City, Caroline in the City. Ama bu kentten konu alan yapıtların hepsi parlak ve mutlu değil. Mesela Midnight Cowboy, Dead Wish ve Taxi Driver ve herkesin favorisi olan Kurt Russell klasiğini de unutma. Escape from New York. Işık yeşile dönmeyecek gibi geliyordu Eliyah'a. Kramer'in konuşmasına odaklanmaya çalıştı ama deli gibi çalışan zihnine engel olamıyordu. Başını silkeledi. Hissettiği panik giderek artıyordu. Dayanamayacaktı. O gün fobilerinin, ben fobik değilim, bunlar gerçek, durağa ulaşıp onu felç edeceği gün olacaktı. Oteline dönmeyi başaramayacaktı. O, yeşil yanınca silkindi. Kırmızı el yerini yürüyen beyaz adama bırakmıştı. Görüntü ona, CSI dizisinde cesetlerin etrafını tebeşirle çizilen çizgileri anımsattı. Tıpkı bir aracın altında ezildikten sonra cesedinin etrafını çizileceği gibi. Kes şunu. Kaldırımdan yola inip karşıya geçen insanların en önünde savaşa giden bir ordunun komutanı gibi yürümeye başladı. Ve çarpıcı güzellikteki siyahi kadının tam karşısında olduğunu gördü. Strange Days'teki Angelina Bassett'i andırıyordu. Kadın sigarasını yaya geçidine fırlattı ve sivri topuklu ayakkabısıyla ezdikten sonra ona doğru yürümeye başladı. Kısa saçları kusursuz cildini mükemmel bir şekilde tamamlıyordu. Bassett, 25'te 45'te denilebilecek bir yüze sahipti. Genç ama olgun. Bir prensesinki ya da bir askerinki gibi kendinden emin. Neredeyse aristokratça bir yürüyüş vardı. Doğrudan gözlerinin içine bakarak yaklaşıyordu. Normal şartlarda Eliyah o kadar yoğun bir ilgi karşısında gözlerini kaçırırdı. Ama ışıltılı, güçlü kadın onu büyülemişti. Ve onu tanımadığına emin olmasına rağmen daha önce en azından bir rüyada görmüş gibi hissediyordu kendini. Ellerinin eldivenli olmasından ötürü bir an şaşırtıcı bir esef duydu. Ona dokunmak, teninin dokusunu hissetmek için duyduğu arzu dayanılmazdı. Sonra tam esrarengiz yabancının yanından geçmek üzereyken bir el arkasından uzanıp yakasına asıldı. Atkısının altına daldı ve buz gibi parmaklar ensesine dolandı. Eliyah, beyninin içinde havai fişek gibi patlayan bir duygu seli, heyecan, telaş, şiddet, sevinç altında bunaldığını hissetti. Boynunda sert bir basınç hissetti. Bunun hemen ardından bir kopma sesi geldi. Elini boğazına atarken hızla arkasına döndü. Balon burunlu, kalın ve kısa parmaklı tıknaz hırsız, NYPD Blue'dan Spovich bir an için Eliyah'ın gümüş haçını onun yüzünün önünde tuttu. Haç o soğuk Aralık gecesinde geçen arabaların farları altında parladı. Adam Angela Bassett'a omuz atıp yoluna devam ederken Eliyah da çaresizlik içinde tılsımına son bir kez baktı. Adamı kovalamayı çok istese de şaşkınlıktan donup kalmıştı. Görünüşü bir an için çığlık atan milyonlarca renkle doldu ve sonra gerçeklik geri geldi. Dünya yeniden yerine oturdu. Öne doğru tedirgin bir adım attı. Ama adam çoktan gözden kaybolmuştu. Elini tekrar boynuna götürdü. Gümüş haçın gerçekten gittiğine inanamıyordu. Hızla nefes alıp vermeye başladı. Solukları kesik ve hırıltılıydı. Bir şeye, herhangi bir şeye tutunmak için elini uzattı ve Bassett'in kolunu yakaladı. Sonra kadın, Eliyah'ın geçirmekte olduğu panik ataktan çok daha kötüsünü yaşamasına neden olabilecek bir şey yaptı. Yüzüne dokundu. Eliyah, kendisini bile şaşırtacak şekilde geri çekilmek istemedi. O hafif dokunuşta kendisini iyi hissettiren bir şeyler vardı. Boşlukta yüzüyor gibiydi neredeyse. Birden kornalar çalmaya başladı. Işık kırmızıya dönmüştü ve onlar hala sokağın ortasında duruyordu. Bassett, üstü karla kaplı bir limuzin yanlarından hızla geçerken Eliyah'ı kolundan tutup kaldırıma çekti. Teşekkür ederim dedi Eliyah. Zorlukla soluyor, olanları anlamaya çalışıyordu. Ve hissettiği tatlı huzurdan dolayı şaşkındı. Her tarafının insanla dolu olmasına rağmen kendini garip şekilde dingin hissediyordu. Kadının koyu renk bir kedininkini andıran gözlerine baktı. İyi misiniz? Sanırım, diye mırıldandı Eliyah. Konuşmayı uzatacak bir şeyler bulabilmeyi umuyordu. İyi, dedi Bassett. Dikkatli olun. O karşılık vermeye fırsat bulamadan esrarengiz yaratık döndü ve insan kalabalığının içinde kayboldu. Eliyah, sakin kafayla düşünüyor olsa, aklı kolyesini takıyor olmamasının ne kadar rahatsızlık verici olduğuna yoğunlaşırdı. Ya da saldırıya uğramış olmanın neden bir sinir krizine sebep olmadığı üzerine. Ya da neden insanlarla kuşatılmış olmasına rağmen en ufak bir panik duymadığına. Ama tüm bunların yerine düşünebildiği tek şey o ışıltılı kadındı. Ve görünürde olmadığı halde kadının yakında bir yerde olduğu hissinden kurtulamıyordu. Oralarda bir yerde. Kendisini gözetlediği hissinden. Ambulansın gelmesi sonsuzluk kadar uzun bir süre almıştı sanki. Vurmalı çalgıcılardan ikisi tehditkar bir tavırla Michael'ın başında beklerlerken, sonra da Laura adındaki sakin ve alımsız kemancı 911 aramış, Carol Royce'u da başındaki şişliğe bastırması için biraz buz getirmişti. Görevler Michael'ın gevşek bedeninin üstünde yattığı sedyeyi odadan çıkartırken, Winter de kollarını kendi bedenine dolamış halde onları seyrediyordu. Takılan oksijen maskesi yüzünün büyük bölümünü kapasa da adamın aşk saçan gözleri ruhuna işlemişti. Sağlık görevlileri ona Michael'ın iyileşeceğini söylediğinde ne hissetmesi gerektiğini bilememişti. Tam o sırada bir parlama oldu. Winter içgüdüsel olarak açık kapıya doğru dönünce gözleri bir dizi başka parlak ışıkla bir an için kamaştı. Gözlerini yumunca karanlıkta parlak mavi ve kırmızı lekeler gördü. Ve ancak o zaman fotoğrafının çekildiğini anladı. Carl! Orkestranın davulcusu hemen kapıya koştu. Ama fotoğrafçı o yetişemeden kapıyı yüzüne kapatmıştı. Carl kapıyı açıp dışarıya fırladığında artık çok geçti. Paparazzi kaçmıştı. Bayan Z! Winter kapıda beliren başka bir yabancıya döndü. Kırklarının başında çilli yüzlü ve kırmızı burunlu bir adamdı karşısındaki. Bel kısmı 10 kilo daha zayıfken satın alınmış gibi fazla dar duran ucuz bir gri takım elbise giymişti. Ben dedektif Pastorelli'yim dedi. Tıbbi yardıma ihtiyacınız var mı? Hayır dedi Winter buz gibi bir sesle. İyiyim. O zaman size birkaç soru sormama izin verir misiniz? Carol bu bekleyemez mi diyerek araya girdi. Korkarım bekleyemez hanımefendi. Ona ne soracaksınız ki? Michael Evans bir psikopattı. Kızıma saldırdı. O da kendini korudu. Hepsi bu. Ben de bunu belirlemeye çalışıyorum. Sorun yok anne. Sen salonda bekle. İşim biter bitmez otele gideriz. Carol Royce başını salladı. Kızını alnından öptü ve Pastorelli'ye öldürücü bir bakış gönderdi. Çıkmadan önce kapının hemen dışındayım dedi. Winter bir mendille gözlerini kuruladı. Sonra burnunu sildi. ''Görüşmeden önce biraz dinlenmek ister misiniz Bayan Z?'' diye sordu Pastorelli. ''Hayır'' dedi Winter. ''Ben iyiyim.'' Dedektif küçük bir not defteri çıkarttı. ''Bana burada neler olduğunu anlatabilir misiniz?'' Michael'la konuşurken annem içeri girdi ve ''Ne hakkında konuşuyordunuz?'' ''Tekrar birlikte olmamızı istiyordu.'' Sizin istediğiniz neydi? Buradan ve hayatımdan çıkıp gitmesi. Hı hı. Pastorelli defterine bir şeyler yazdı. Annemi itti. Sonra beni öpmeye başladı. O şeye, öpüşmeye katıldınız mı? Hayır. Yani ilk başladığında. Ama ben... Yani siz de onu öptünüz. Sonra da boynuna bir makas sapladınız. Bana saldırdı. Bay Evans hakkında mahkemeden alınmış bir men kararınız mı vardı? Annemin fikriydi o. Ben Michael'ın bana zarar vermeye kalkışacağını asla düşünmüyordum. Yani Bay Evans sizi takip etmiyor muydu? Şimdi söyledim ya. Winter susup sabırla en baştan aldı. Birbirimizi görmeye yaklaşık bir yıl önce başladık. O zaman evli olduğunu bilmiyordum. Hı hı. Dedektif defterine göz attı. Ya Tom Mordaç, Sam Whitford, Grace Lee, onlar da mı sizi takip ediyordu? Yoksa o men kararlarının hepsi de annenizin mi fikriydi? Winter kollarını göğsünde kavuşturdu. Bir konser violonisti nasıl oluyor da bu kadar sapık takıyor peşine? Müziğimin insanlar üzerinde bir etkisi var. Öyle görünüyor dedi Pastorelli. Ne demeye çalışıyorsunuz? Siz söyleyin. Anladığım kadarıyla 3 evli ve zengin adam ve bir de kadın sizin turnelerinizi izlemek için ailesini terk etmiş. Size pahalı hediyeler alıyorlar. Birkaç kez yemeğe çıkartıyorlar. Sonra eşleri onlar hakkında ihbarda bulununca da küt, siz yüzlerine karşı tacizci diye bağırıp men kararı çıkartıyorsunuz. Öyle değil diye patladı Winter. Bulvar gazeteleri beni bir yuva yakıcı olarak gösterdi ama değilim. Ben yalnızca bir violonistim, o kadar. İnsanların yaptıklarını kontrol edemem. O insanların hiçbirinin evli olduğunu bilmiyordum ve bunu öğrendiğim zaman da ilişkimizi bitirdim. Beni takip etmeye devam etmeleri benim suçum değil. Men kararlarını o nedenle çıkarttım. Hepsi deli. Bay Evans da mı? O da deli miydi? Birden yumuşayan Winter, Michael ötekilerden biraz farklıydı dedi. Ama asla bu kadar dengesiz olacağını düşünmemiştim. O zaman niye men kararı çıkarttırdınız? Size söyledim. Annemin fikriydi bu. O kararı çıkartmazsam kimsenin diğerleri hakkında bana inanmayacağını söyledi. Winter, dedektifin gözlerindeki küçümsemeyi fark etti. Bana öyle bakmayı kesin. Nasıl yani? Beni yalancılıkla suçlar gibi. Yalancı sözcüğü sizin ağzınızdan çıktı dedi Pastorelli omu silkerek. Benimkinden değil. Winter, dedektife dik dik baktı. Beni tutuklamayacaksanız gitmenizi istiyorum. Hı hı. Tamam. Ama erkek arkadaşınız kendine gelip ifade verene kadar şehirden ayrılmayın. Pastorelli defterini cebine attı ve kapıya yürüdü. Sonra durdu ve geriye döndü. Bu arada şu şey, Bay Evans'tan mı yoksa başka bir takipçinizden mi geldi? Ne? Kolyeniz. Winter farkında olmadan parmağına doladığı gümüş zincire baktı. Onu bana annem verdi dedi bir solukta. Pastorelli birkaç saniye sessiz kaldı. ''Neden yalan söylüyorsunuz Bayan Z?'' Winter, adamın gözlerinin içine soruyu duymamış gibi baktı. ''İyi akşamlar dedektif.'' ''Hı hı.'' Winter, Pastorelli soyunma odasından çıkana kadar dudağını ısırdı. Sonra döndü ve aynada kendine baktı. Gözleri hızla yüzünden aşağıya inip boynundaki gümüş haça odaklanmıştı. Bir an için dedektifin o şeyi kendisinden alacağına yönelik çılgınca bir korkuya kapılmıştı ve birden öyle bir şeye kalkışsa onu engellemek için her şeyi yapabileceğinin bilincine vardı. Öldürmek dahil. Blok dünyasından 1. Tarih 2 Şubat 2007. Pazartesi 23.19. Deli seksi harika. YouTube'daki Valentinus videosuna şimdi baktım ve söyleyebileceğim tek şey aman Allah'ım. Bu adam baştan çıkartıcı. Hanımlar gözlerinize dikkat edin ve sesi de yumuşacık. İpeksi sesine rağmen sessiz izlemenizi öneririm. Çünkü adam biraz ah neydi o sözcük? Ha zırdeli. Tamam zırdeli aslında 2 sözcük. O zaman beni dava edin. Neyse adam bir agnostik ve dünya hakkında bazı ilginç görüşleri var. Mesela Tanrı'nın o kadar da iyi bir iş beceremediğini düşünüyor. ve Amerikan idolünün hala ülkedeki bir numaralı program olduğunu göz önüne alırsak, farklı görüşte olduğumu söyleyemem. Neyse, konuyu saptırdım. Olay şu ki, Valentinus seksi. Spy Girl, bitti. Bunlara da göz atın. Valentinus, agnostizm, Amerikan idol, zır deli. 6. 29 Aralık 2007, 17:26. Yargı gecesine 54 saat 34 dakika kala. Elia kendini inanılmaz derecede garip hissediyordu. Yani çok iyiydi. Korkusu gitmişti. İçinde panik yerine hafif mutlu bir şarkı vardı. Derin bir soluk aldı. Kış havası ciğerlerini ferahlatıcı bir buz bulutu gibi doldurdu. Soluğunu birkaç saniye tuttuktan sonra bıraktı ve ağzından çıkan karbondioksit buharının havada dağılıp yok oluşunu izledi. Yavaşça kendi etrafında tam bir daire çizerek döndü ve gelip geçen yayalara baktı. Birkaç kişi gözlerini ona sorgular gibi dikti. Ama bunun nedeni olasılıkla yüzü enlemesine yarılmış gibi sırtıyor olmasıydı. İnsanların Manhattan'ın kalabalık caddelerinden birinin ortasında her zaman yaptığı bir şey değildi bu. Noel zamanında bile. Elia'nın ise umrunda değildi. En ufak bir korku belirtisi göstermeksizin yanından geçenlerin gözlerine bakmayı sürdürdü. Kendini tüm dünyaya meydan okuyabilecek gibi hissediyordu. Coşkusunu frenlemekten aciz kalınca yüksek sesle güldü. Hala inanamıyordu. Dışarıdaydı. Etrafı insan doluydu. Birkaç saniyede birileri tarafından dürtükleniyordu ve korkmuyordu. Bedeninin soyutlanma arzusunu yenmeye yönelik yıllar süren başarısız bir terapiden sonrasında asla başkaları gibi olamayacağını kabullenmiş Delia. Onun hiç dostu olmayacaktı. Bir kadına hiç dokunamayacaktı. Her zaman tek başına olacaktı. Yine de içten içe bir umut beslemişti. Psikoloji ve psikozlar hakkında yüzlerce kitap okumuş ama amacına yaklaşamamıştı bile. O ana kadar. Ve artık özgürdü. Tedavi olmuştu. Bir an için çığlık çığlığa bağırmak istemiş, hemen ardından kendini son derece iyi hissetmişti. O şaşırtıcı güzellikteki kadın yüzüne dokunduktan hemen sonra yani. İçinde yuvalanmış korkuyu çekip almıştı sanki kadın. Ve onun yakınlarda olduğundan emindi. Tekrar etrafına bakındı ama yoktu. Parmaklarını artık boş olan boynunda dolaştırdı. Bu değişim ya hırsızlıkla ilgiliydi ya da kadının dokunuşuyla. Ama nasıl olabilirdi ki? Ve hangisiydi? İkisi de mantıklı gelmiyordu aslında. Ama hırsızlık olasılığı daha çılgıncaydı. Sonuçta bir metal parçası ruh hali üstünde öyle bir değişimi nasıl yaratabilirdi ki? Ayrıca kolyeye çığlıklar, yanan etin kokusu çocukluğundan beri sahipti. Ve fobileri de son birkaç yıldır çıldırtıcı seviyeye gelmişti. Yine de tesadüf olamazdı. Ve Elia birdenbire çok garip bir şeyin farkına vardı. Etrafında X dosyalarına yaraşır bir komplonun dönme olasılığını bilmesine rağmen korkmuyordu. İşin doğrusu kendini mutlu hissediyordu. Mutlu ve mavi. Mutluluk çağrıştıran pembenin ters anlamındaki maviye dönüşmesi anlamında değildi bu. Renk olarak mavi. Derin, berrak bir mavi. O harfini gördüğü zaman algıladığı türden bir mavi. Bu gerçek değil. Başkasının gözlerinden bakıyorsun. Derin bir soluk aldı. Eski Elia, gerçek Elia bir anlığına ortaya çıktı ve kalbi dehşetle doldu. Burgular giren midesine, yapış yapış olan tenine ve sırtından aşağı inen tere rağmen kendini kendisi gibi hissetti. Sonra mutluluk öyle güçlü bir şekilde geri geldi ki başı döndü. O kadın ve kayıp kolyesi üzerine neden o kadar yoğun düşünüyordu? Kendisini öyle hissederken bunların hiçbir önemi yoktu. Anın keyfini çıkartmak yerine sorunun ne olduğunu anlamaya çalışarak zaman kaybediyordu. Korkularından kurtulmuştu. Artık her şeyi yapabilirdi. Hem de her şeyi. Yapacak bir şey, daha önce asla yapamayacağı bir şey bulmak için etrafına bakındı. Arkasına dönünce bir panonun yeşil, sarı, mor ve kırmızı, parlak harflerinin siyah zeminin üzerine yaptığı ışıltı çarptı gözüne. Henüz bir saat önce o yazının ifade ettiği sözcüğü düşünmek bile midesinin bulanması için yeterli nedendi. Ama şimdi aynı sözcük onu kendine çağırıyordu. Bir taksiyle bisikletli bir Çinlinin arasından geçip koşarak sokağın karşı tarafına geçti. Daha fazla düşünmemeye çalışarak eldivenli eliyle gümüşü boyalı korkuluklara sıkıca tutunup nemli basamakları ikişer ikişer atlayarak aşağı indi. Pis sahanlığa erişince anlık bir duraksama geçirdi. Ama o duyguyu hemen bir kenara itip metroya inen insan kalabalığının arasına daldı. Turnikenin üzerinden atlayıp merdivenlerden bir kat daha aşağı indi. O sırada tekerleklerin raylar üzerinde çıkarttığı sürtünme sesi derin bir uğultuyla birlikte havayı doldurdu. Tren sarsılarak durunca kauçuk contalı kapılar tıslayarak açıldı. Vagondan boşalan insan selinin dinmesini sabırsızlıkla bekleyen Elia sonunda ileriye atıldı. Saniyeler sonra tıka basa dolu vagonun ortalarında bir yerdeydi. Kapılar kapandı ve harekete geçen tren raylarda hızlanmaya başladı. Elia, çiziklerle dolu plexiglas pencereden dışarıya bakarken istasyon yerini ara sıra sarı ışıklarla aydınlanan bir karanlığa bıraktı. İşte o zaman korkunç bir hata yapıp yapmadığını düşündü. Metro, yeni iyileşmeye başlayan bir enoklofob için uygun bir yer değildi. Hem de hiç. Darian, pis perona soluk soluğa ulaştığında tren istasyondan çıkıyordu. ''Lanet olsun!'' diye bağırdı. ''Lanet, lanet, lanet!'' Onu kaybetmişti. Trenin ardından karanlık tünele bakarken kimin daha büyük tehlikede olduğunu düşündü. Elia Cohen'in mi yoksa o trendeki insanların mı?